Gagia Talks başlıyor.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği tarafından hazırlanan Gagia Talks'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün derneğimizin ikinci dönem yönetim kurulu başkanı Nejat Koçer ve üçüncü dönem yönetim kurulu başkanı Mustafa Topçuoğlu bizlerle. Öncelikle ikinize de hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Kolay gelsin.
Mustafa Bey, kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Mustafa Topçuoğlu. 1961 doğumluyum. İş hayatım sanayiciyim. 1980 yılından beri sanayi sektöründeyim. Daha sonra çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevlerde bulundum. Tabii bunda Gagiat'ın yeri de çok farklı. Gagiat'ın hem kurucu üyesi hem yönetim kurulunda görev aldım. Daha sonra da yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Daha sonra sanayi odasında görevlerimiz oldu. Sanayi odası meclis başkanı olarak bir dönem başkanlık yaptım. Evliyim, 4 çocuk babasıyım.
Çok teşekkür ediyoruz. Nejat Bey, sizler de dinleyicilerimiz için kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Evet, ben Nejat Koçer. Gaziantep 1963 doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunuyum. İş adamı ve sanayici kimliğimin yanında Gagiat'ın kurucu üyesiyim. Kurucu Başkan Adil Konukoğlu ile birlikte 1994 yılında Gagiat'ın kuruluşunda yer aldım. İkinci dönem yönetim kurulu başkanıyım Gagiat'ın. Mustafa Topçuoğlu kardeşimle birlikte aynı yönetimde beraber çalıştık ikinci dönemde ve üçüncü dönemde de ben görevi Mustafa Topçuoğlu kardeşime devrederek Gaziantep Sanayi Odası Başkanı oldum. 13 yıllık Sanayi Odası Başkanlığı görevinden sonra 2011'den 2023 yılına kadar da 12 yıl sürede Gaziantep Milletvekili olarak Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehrimi temsil ettim. Kısaca hayatımın özeti bu. Bir yandan işimizle uğraşırken bir yandan da şehrimizin önemli kurumlarında görev yaptık. Şehrimizi temsil etme imkanı bulduk.
Çok teşekkür ediyorum. Sizlere öncelikle derneğimizle ilgili birkaç sorumuz olacak. Nejat Bey, derneğin kuruluşunda sizin de oldukça emeğiniz geçmiş. Derneğin kuruluşunda genç iş insanlarına sağlamak istediğiniz faydayı düşündüğünüz zaman günümüz Türkiye'siyle kıyaslayacak olursak şu anki genç iş insanların en çok desteğe ihtiyacı olduğu alan sizce nedir?
Evet, 44 kurucu arkadaşımızla birlikte yola çıktığımızda büyük hayallerimiz vardı. Hep beraber Gaziantep'te Gaziantep'i geleceğe taşıyacak bir kurumu ortaya çıkartmaktı hayalimiz. Çok heyecanlıydık. Kurumsal bir yapı oluşturduk ve bu kurumsal yapının bugün 30 sene sonra dimdik ayakta olması ve bugün bizim kurucular olarak 30 sene sonra dernek merkezinde böyle bir söyleşiye katılıyor olmamız bile çok önemli bir durum. Uzun yıllar devam edecek bu temelin atılmasında en önemli şey şuydu. Genç iş insanlarının yetiştirilmesi noktasında. Derneğin kendisi esasen bir okul oldu. Burada bulunan, görev yapan, üye olan herkes dernekte kendisine bir çevre edindi. Burada yapılan toplantılarda, burada yapılan vizyon toplantılarında kendi geleceğini, Gaziantep'in geleceğini ya da işinin geleceğini görmeye başladı ve sonuçta şunu gördük ki burası insan yetiştiren bir kurum haline geldi. Gerek ekonomik anlamda, gerek sosyal anlamda, gerek kültürel anlamda gençlerin yetiştiği bir kurum haline geldi. Bugün iftiharla görüyoruz ki bu misyonunu devam ettiriyor. Eminim Mustafa Bey de bu konuda bir şeyler ilave edecektir. Çünkü birlikte yola çıktığımız zaman ortak hayallerimiz vardı ve bu hayallerin 30. yılını yaşıyoruz bugün.
Evet. Gerçekten 30 yıl önceki heyecanımızla yola çıktığımızda aslında Gagiat'ın bir okul olduğunu ve Gaziantep'in Türkiye ekonomisi için de bu okulda yetişen üyelerin toplumun çeşitli kademelerinde görev almaya başladığını, Gagiat'ta burada belli bir kültürü, sosyal çevreye edilen arkadaşlarımız, bilgi birikimini oluşturan arkadaşlarımız, Gaziantep'in sanayi odasında, ticaret odasında, farklı sivil toplum örgütlerinde hep görev aldılar. İşte burada en güzel örnek Nejat kardeşim. Gaziantep Gagiat Başkanlığı, Sanayi Odası Başkanlığı, şehri bütün Türkiye'de temsil etmek anlamında milletvekilliği ve bu süreçte de tabii öğreniyorsunuz. Sanayiyle iç içesiniz, ekonomiyle iç içesiniz. Öğrendikleriniz de Sanayi Odası'nda öğrendikleriniz, Gagiat'ta öğrendikleriniz, milletvekilliği sırasında da aldığınız görevlerde şehri temsil etme, ülkenin sorunlarını ciddi şekilde derin detaylarıyla bilip çözüm çözümler bulma noktasında da çok değerli. Bu konuda da farklı sivil toplum örgütlerinde görev alan arkadaşlarımız da var. Tabii 30 yıllık süre az bir süre değil. Bu süre içerisinde herkes bir bilgi birikimi oluşuyor, tecrübe oluşuyor ve bu tecrübeyi toplumun faydasına ortaya koyma imkanı oldu.
Mustafa Bey, size bir sorumuz daha olacak. İş hayatınızdan da tecrübe ettiğiniz üzere genç iş insanlarının hesaplamakta zorluk çektiği konu veya iş hayatına başladıklarında düştükleri en büyük yanılgı nedir?
Tabii genç insanlar iş hayatında atıldıklarında bir okulda bir eğitim alıyorlar. Fakat okuldaki teorik eğitimlerle gerçek yaşamdaki, fiiliyattaki yaşam arasında farklılıklar var. Bu da aslında tecrübe dediğimiz şey var oluyor. Tecrübeyi yeteri kadar yaşamadan veya orada tecrübeli insanların fikirlerini, düşüncelerini yeteri kadar almadıkları zaman bu zorluklara sebebiyet veriyor. Tabii gençlerde, bizde de bu böyleydi. Hep inandığı ve olumluya odaklanmak var. Ama olumluya odaklandığınız zaman olumsuzlukları ya görmezden gelirsiniz veya onu yeteri kadar hesaba katmazsınız. Ben en çok gençlerde bunu görüyorum. Bir de bunun yanında ben öğrendim. Yani çok çabuk öğrendiğini kabul ediyor. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık süresi ben bu işi artık öğrendim diyor. Halbuki öğrenmenin sonu yok. Tecrübe sahibi olmanın sonu yok ve çok hızlı bir statüye kavuşmaya, işte müdür olmaya veya patron olmaya, o yönde bir ilerleme kaydetmek istiyorlar ama ben burada diyorum ki en önemli şey sabır. Tecrübe sahibi olmak yaşayarak öğrenilir ve yaşadıklarınızdan bedel ödersiniz. Bunun için ama en önemli şey de fizibiliteyi doğru yapmak, olayları doğru değerlendirmek. Tabii biz şimdi gençlerin hep yanılgıya düştükleri konuları konuşuyoruz ama gençlerin de gerçekten beğendiğim yanları da var. Bir kere bilgiye ulaşma konusunda inanılmaz hızlılar, hızlı karar alabiliyorlar, donanımlılar. Yani eğitimleri bizim 25-30 yıl önceki, 35 yıl önceki eğitimimizden çok farklı. Bu da onların bence artıları, pozitif tarafları. Bu konuda senin düşünürün Necati'cim.
Yani tamamına katılmakla birlikte birkaç şey de ben söylemek isterim. Tabii ki eğitim çok önemli ama mezuniyet tek başına bir şey ifade etmiyor. İş hayatına girerken tabii ki kişinin kendine kattığı şeyler çok önemli. Kendi tecrübeleri çok önemli. Kendini yetiştirdiği alanlar çok önemli. Sadece mezun olduğu dalın değil, hayatın tüm alanlarını irdeleyen, araştıran, geliştiren bir yapı çok önemli. İş hayatında tabii tecrübe kazanmak için biraz zaman lazım. O zamanı çok iyi değerlendirmek, çok iyi araştırmak önemli. Ben şunu gördüm. Okulunu birincilikle bitiren birçok gencin iş hayatında başarılı olamadığını, okulunu daha orta seviyeye bitiren bazı gençlerin ise çok daha başarılı olduğunu gördüm. Dolayısıyla o zaman şunu görüyoruz. Yani okul puanı tek başına bir şey ifade etmiyor. Diğer faktörler de çok önemli.
Çok teşekkür ediyoruz. Şu an önünüzde bulunan kutularda derneğimiz tarafından sizler için hazırladığımız ortak sorular bulunmaktadır. İstediğiniz sırayla çekerek cevaplayabilirsiniz. Mikrofonu sizlere bırakıyorum.
Evet.
Keyifli sohbetler.
Sıra sizde Mustafa Bey, buyurun.
Birbirinizin çalışma stilinden en beğendiğiniz özellikler nelerdir?
Evet, ben cevap vereyim. Tamam. Ya biraz önce söylediğim özelliklerin birçoğu Mustafa Bey'de var. Birlikte de aynı yönetimde çalıştık ve uzun yıllar bir beraberliğimiz var. Bir kere çok sabırlıdır. Bir kararı alırken herhangi bir konuda görüşünü belirtmezden önce çok sabırla hareket eder. Sabır burada çok önemli. İkincisi de acele etmez. Bu özelliği benim çok hoşuma giden bir özellik. En önemli özelliklerden bir tanesi de hoşgörülü olmasıdır. Hoşgörü aslında birçok sorunu kökünden çözen bir şey. Çünkü o hoşgörünüzle birlikte bir süre sonra sizin gösterdiğiniz hoşgörüyle birçok olay çözüme kavuşuyor, halloluyor ve siz de o hoşgörünüzle daha güzel bir sonuç sağlamış oluyorsunuz. Benim en belirgin iki şeyi, hem hoşgörüsü ve hem sabrı sevdiğim özelliklerden bir tanesi Mustafa Bey.
Tamam, teşekkür ederim Necat'cığım. Ben de senden ilgili bu konuda fikirlerimi söyleyeyim. Tabii biz birbirimizle tanışmamız 13 yaşındayken.
Evet.
Yani 50 yıllık bir dostluğumuz var.
Evet.
Ve bu 50 yıllık süre içerisinde de şimdi insanlara sorduğunuzda arkadaşınız çoktur da dostunuz eğer 3 veya 4 ise çok çok şanslısınız demektir. Ben de kendimi bundan dolayı çok şanslı olanlardan kabul ediyorum. Tabii Necat kardeşinin en büyük özelliği yaptığı işi mutlaka başarılı olmak için bir plan çerçevesinde ve uzun vadeli stratejiler çizer. Bu en büyük özelliği ve ortaya koyduğu vizyonla da farklılık yaratır. Sanayi Odası Başkanlığı döneminde Türkiye'de o zaman konuşulmayan Marka Şehir Gaziantep projesi projesini başlattı ve Gaziantep'in logosunu oluşturdu. Gaziantep'te ilk fuar organizasyonunu yapan, fuarcılığı Gaziantep'e getiren kişi sanayi odasındaki kendi yönetimidir. Bunun yanında inovasyon konusunda bu şehirde inovasyonun çok önemli olduğunu sanayi odası başkanlığı döneminde bütün şehre inandırdı. Evet. Bugün Gaziantep birçok konuda yatırımlarında farklılık yarattıysa, ürün çeşitliliği yarattıysa bence bu vizyonun etkileri olarak olduğunu inanıyorum. Dostluğa çok önem verir. Gerçekten birlik, beraberlik ve yapıcı olan bir bakış açısı vardır. O da sabırlı. Necat da sabırlı evet. Bir insan.
Çok böyle. Çok teşekkür ederim. Ben ana birkaç konuyu söylemiştim ama vizyon konusunda biz aynı yere bakıyoruz Mustafa Bey'le, Mustafa Başkan'la. Zaten Gagiat'ta ikinci dönemde beraber çalıştık. Kendisine görevi verdik. Daha sonra da Sanayi Odası'nda yollarımız birleşti. Sanayi Odası Meclisi'nde de yine beraber çalışma imkanımız oldu. Şehrin vizyonuna katkıları dolayısıyla da ben burada huzurunuzda kendisine teşekkür etmek isterim.
Ben teşekkür ederim.
Evet, bir soru da ben çekiyorum. Sıra bendeymiş. Eğitim hayatında aileden uzak kalmanın daha çok avantaj mı dezavantaj mı sağladığını düşünüyorsunuz? Her ikisini de düşünüyorum. Yani hem avantaj hem dezavantaj. Tabii bugünkü şartlarda gençler tabii ayaklarının üzerinde durmak için aileden uzaklaşmayı bir fırsat olarak görüyor. Evet, bu onların yetişmesi, bu onların karar alması, özgüvenini sağlaması, hayata bakış açısı açısından önemli. Ama tabii aile şartları uygunsa, imkanları el verdiğince iyi kullanıyorsa bu pozitif bir şey. Ama eğitim hayatında aileden uzak kalmak ciddi sorunlar da doğurabiliyor. Dolayısıyla aileden uzak kalmayı pozitif hale getirmek lazım. Özellikle tabii hayata hazırlanma aslında eğitim hayatı uzak kaldığınız zaman aileden çıkış, kendi hayatınızı kurmazdan önce o hayata dokunmadan ayaklarınız üzerinde durma şeyi. Ben her ikisinde olduğunu düşünüyorum. Hem avantajı var hem dezavantajı var. Mustafa Başkan bu konuda neler söylemek ister?
Tabii ben de bir avantaj olarak görüyorum. Bir genç 16-17 yaşına geldiğinde anne babalar çocuğu 30'da yaşasa koruma duygusu evet. Hiç bitmez. Ama şehir dışında başka bir üniversitede okuduğunda artık kendi kararlarını alabilme, özgüvenin oluşması, doğruyu bulma, arkadaş çevresini oluşturma anlamında ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ancak aileler de bunun yanında tamamen tabiri caizse başıboş bırakmamalı. Onları beraber yaptıklarını değerlendirmeli, çocuklarıyla bilgi sahibi olmalı yaptıkları şeylerden. Yani o yakınlığı olmalı ki bir eksik hata olan şeyler varsa da bunları önleme yoluna gitmeli diye düşünüyorum. Ama kişiliğin oturması, özgüvenin gelmesi açısından, farklı bir çevrede yaşaması açısından da önemli.
Yani pozitif yönleri aslında daha fazla ben, bana göre.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Evet.
Evet.
O zaman yeni bir soru çekeceğim. Mustafa Bey sıra sizde.
Evet. İş hayatında motivasyonunuz düştüğünde kendinize nasıl bir jest yaparsınız?
Aslında sadece iş hayatında değil de genel olarak hayatta motivasyon çok önemli tabii. Yani motivasyon gününüz gününüzü tutmayabilir, anınız anınızı tutmayabilir. Sabah motivasyonunuz çok yüksek olur, akşamüstü çok düşük olur. Yani bunların içerisinde yine hayatın her alanında sabır öne çıkıyor. Yani sabır motivasyonun bir temeli bana göre. Benim de kendime göre koyduğum bazı şeyler var. Yani insan bildiği şeyden korkmamalı, motivasyonunu yüksek tutmalı. Yani bilmediği şeyden korkar insan. O bilmediği şey de neyse onu araştırıp motivasyonunu tamamlaması lazım. Eksik bilgi. Yani motivasyonun düşüklüğü bana göre eksik bilgiden kaynaklanır. Dolayısıyla eğer motivasyonunuz düştüyse, eksik bilginiz varsa derhal bilginizi tamamlayın, motivasyonunuzu yükseltin derim. Kendim de bunu yaptım. Çevreme de bunu söylerim.
Benim de bu konudaki düşüncem tabii iş hayatı, inişler, çıkışlar, zorluklar, krizler, günlük değişkenlikler. Bunlar iş hayatının doğasında olan şeyler. Zaman içerisinde tecrübe sahibi oluyorsunuz ama o her tecrübe sahibi olmadan önce bu olaylarla karşılaştığınızda mutlaka bir motivasyon düşüklüğü oluyor. Ben kendime şöyle bir çözüm bulmuştum. En zor anlarda bile ben çok şükür sağlıklıyım, ailem, çocuklarım sağlıklı, huzurluyum. Bundan daha değerli bir şey yoktur. Bunun gerisi bir şekilde çözülür. Bu bakış açısıyla hep hareket ettim. Yoksa sıkıntı bitmez, mutlaka olacaktır zorluklar, krizler. Ama en önemli şey ailenizin sağlığı, çocuklarınızın huzuru. Bunlar varsa hallolmayacak hiçbir şey yoktur.
Evet, şimdi yeni bir soru alacağız herhalde. Buradan okuyayım ben soruyu. Üniversite seçilen bölümün iş hayatında ne kadar etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Aslında bu konuya biraz girdik çıktık biraz önce bu eğitim konusunu konuşurken. Yani bu eğitimin dışında tabii üniversitede seçilen bölüm. Yani birçok kişi bölümünü seçemiyor. Yani seçmediği bölümlere gitmek zorunda olan insanlar da var. Ya da 10-15 okulu sıralıyorsunuz. İstediğiniz okul gelmiyor isim olarak ya da istediğiniz bölüm de gelemeyebiliyor. Bütün bunların hepsinde yine başta da söylediğim gibi hangi bölümde okursanız okuyun. Bir, kendinizi yetiştirmek. İki, fark yaratmak. Üçüncüsü de vizyonunuzu geniş ve yüksek tutmak zorundasınız. Çünkü yüzlerce üniversiteden binlerce her yıl mezun iş piyasasına giriyor. Siz onlardan ne kadar farklısınız? Siz onlardan kaç adım öndesiniz? Aynı bölümü bitiren, aynı okulda okuyan diğer rakibiniz diyeceğim. Çünkü iş hayatında rakip olacaklar onlar. Ondan ne kadar öndesiniz? Ne kadar farklı düşünüyorsunuz? Bu çok önemli. Yani iş seçilen bölümden ziyade ben buna çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi bölümünü en iyi şekilde bitirmek ama üstüne bir şeyler katmak. Yani hayatta gerekli olan motivasyonu yükseltecek, seni sen yapacak diğer unsurların da kişinin üzerinde olması gerekiyor. Girişimcilik, girişkenlik çok önemli. Yani kendine güven çok önemli. Seçtiğiniz bölümü eğer siz iyi girişimciliğinizle ortaya koyamıyorsanız o zaman bölümün de çok fazla önemi kalmıyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Mustafa Başkan ne düşünüyor bu konuda acaba?
Evet, tabii üniversitede bölümü seçmek birebir elinde olan bir şey değil gençlerin. Ben şöyle değerlendiriyorum. Üniversitede alınan eğitim teorik bir eğitim. Asıl üniversite hayat üniversitesi.
Evet.
Oradaki teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi iş yaşamında veya gerçek hayatta. Tabii bunu da yaparken biraz önce hep konuştuğumuz bir fark yaratma arzusu, en başarılı olmak için çaba, araştırma, yenilikleri takip etme. Bunları düşündüğümüz zaman üniversite bana göre teorik bir altyapıyı oluşturur. Mutlaka önemli ama hayat üniversitesini de doğru mezun olmak lazım. Orada performansı orada göstermek de çok değerli.
Evet.
Sorularımı soruyoruz. Başarısızlıklar olmadan başarılı olmak mümkün mü?
Mümkün değil tabii. Aslında bedeli ödenen her tecrübe, kötü tecrübe ardından bir başarı getirir. Mutlaka denemek, yanılmak hayatta var. Denemek, yanılmak ya da başarısızlık illaki başarı getirmeyecek diye bir şey yok. Sonuçta siz onlardan çıkarttığınız dersle, ki bu çok değerlidir. Aslında herhangi bir konuda başarısız olmuş bir insanın yeniden bir işe girdiği zamanki temkinliliği ve o işe bakış açısı çok daha farklı olacağı için bence o insan çok daha değerli bir duruma gelmiş demektir. Çünkü bir başarısızlıktan sonra bir başarı elde etmiştir. Bence buna ben böyle bakarım.
Evet, ben hem evet hem hayır diyorum. Başarısızlıklar olmadan başarılı olur mu? Ama burada esas konu tecrübe. Tecrübe de sadece nasihatları bilmesi insanlar hiç hata yapmaz, başarısız olmaz. Ama bu yaşanarak öğrenilen bir şey. Bu açıdan da baktığımızda mutlaka herkes her şeyi en iyi şekilde %100 başarılı yapmak mümkün değil. Önemli olan başarısızlıklarda da büyük hatalar yapmamak. Bunun için de hep biraz önce konuştuğumuz ne iş yaparsak yapalım, iyi inceleyelim, fizibilitemizi doğru yapalım, düşünelim, zamana yayalım. Ben hep insanlarda şunu görüyorum. İki kişi bir negatif olayı anlattığında aynı konuyla ilgili, birisi de pozitifi anlattığında insan psikolojisi pozitife odaklanıyor. Negatifleri görmek istemiyor. Orada da işte başarısızlıklar orada başlıyor. Aslında bütün detaylarıyla fizibiliteler, yapılacak işler doğru değerlendirilirse ya kılcal damarlarına kadar yapacağınız işin başarısızlık oranı ciddi şekilde düşer. Ama başarısız oldum diye de bizler de işte 40 yıldır iş hayatının içerisindeyiz. Her yaptığımız iş kesinlikle başarılı değil. Yanlış yaptığımız, eksik yaptığımız, başarısız olduğumuz işler de var. Bundan da başarısız oldum diye vazgeçmek ve demoralize de olmak da doğru bir bakış açısı değil. Onlardan ders çıkarıp doğru şekilde devam etmek.
Evet, soru almaya devam ediyoruz. Bakalım
epey soru var da
nasıl bir soru gelecek. becerikli biri misindir? Elinizden hangi işler gelir? Yani bu tabii becerikli olduğumu düşünürüm ama yani elimden gelen işler konusunda genelde hani şey denir, yani erkek için mutfak işleri falan filan sorulur. O tür işler elimden gelmez ama pratiğimdir. Yani kendi söküğümü kendim dikerim. Aç kalmam, yani yolda kalmam. Yani bir şekilde kendi kendime yeterim. Yani bu anlamda becerikli miyim? Becerikli sayılabilirim. Tava Başkan sen ne diyorsun?
Vallahi böyle el mahareti, yemek yapmak, tamir falansa benim orada bir becerikliğim yok. Buna bir anımı da anlatayım. 39 yıl önce evlendiğimizde bir pazar dedim ki hanıma kahvaltıyı ben yapayım dedim. Sana bir poşe yumurta yapayım dedim. İşte tencerede su kaynadı. Ben yumurtayı koydum. Şöyle bir dağıldık tencerenin içerisine. Eşim dedi ki hele sen şu mutfaktan çık dedi. Bir daha 39 yıldır girmedim.
Yani aç kalmayız. Ya, en azından öyle söyleyelim.
Üniversitede de ben Necat Bey'in abisi Can Koçer'le aynı evde kaldık. O yemekleri yapardı, ben bulaşıkları yıkardım. Böyle taksimimiz buydu.
Evet, buyurun. Yeni bir soru alalım.
Size karşı yapılan eleştirilere nasıl yaklaşırsınız?
Eğer yapılan eleştiri saygı sınırları içerisindeyse kesinlikle ve kesinlikle bundan faydalanırım, istifade ederim. Eleştiren kişiyle de oturur, bunun detaylarını konuşurum. Tabii uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduğum için bu eleştirilere çok muhatap olmuş bir insanımdır. Ve şunu kendimde geliştirmişimdir. Saygı sınırları içerisinde ve çerçevesi doğru konmuş tüm eleştirilere saygı duyarım, cevap veririm ve oradan elde ettiğim kazanımla da kendimi değiştirmeye ve geliştirmeye çaba gösteririm. Bu da benim hayatımda çok önemli bir süreçtir. Eleştirilmekten korkma, aldığın eleştiriyle kendini geliştir derim kendi kendime. Benim bakış açım bu.
Evet. Tabii eleştiriye kesinlikle açık olmak lazım. Eleştiri insanı geliştirir, bakış açısını değiştirir, eksikleri varsa düşünme fırsatı verir. Bunların tabii bir saygı sınırında olması lazım. Aslında eleştirinin bir şekli de istişaredir. Yani bir istişare ettiğiniz zaman da iş hayatında ben buna da çok önem veriyorum. İstişarenin olduğu yerde doğruyu bulmak, olayları değerlendirmek, farklı bakış açılarını masaya koymak çok değerli diye düşünüyorum.
Evet, bunu da geçtik. Yeni bir soruya geçelim. Ailenizin sizi zorladığı fakat sonrasında iyi ki dediğiniz bir konudan bahsedebilir misiniz Mustafa Başkan?
Ederim. O ben zaman söz 1995 yılında bizim bir kızımız, bir oğlumuz vardı. Annem, babam, kayınpederim, kayınvalidem illa dedi ki ya bir çocuğunuz daha olsun. Biz de dedik ki ya Allah'a çok şükür işte bir oğlumuz, bir kızımız var dedik. Ama onların da böyle ısrarıyla demek ki tecrübeyle söylenen, istenen bir şey. Çok şükür iki çocuğumuz daha oldu. Ben o günkü ailenin bizi pozitif yönde zorlamasının 50 yaşından sonra gerçekten çok değerli bir şey olduğunu gördüm. İyi ki varlar. Ben gençlere de şunu söylüyorum. Tabii imkanları varsa, o çocukların eğitimini tamamlayabileceklerse, onlara bir yaşam standardı verme konusunda imkanları varsa, hem de kardeşler arasında birlik beraberlik açısından aile ne kadar büyük olursa ben bunun daha çok mutluluk getireceğine inanıyorum. Çok çocuk iyidir. İki az fazlasında fayda var.
Fayda var.
Böyle ailem böyle bir şeye zorladı beni.
Evet. Ya benim hayatımda ailemi zorladığı negatif ya da pozitif diyeceğim pek bir şey yok aklıma gelen. Genelde onlar benim kararlarıma katıldılar. Ben de onların kararlarına katıldım. Yani zorlayıcı bir şey aklıma gelmiyor. Yani bu anlamda ben bu soruyu bu şekilde geçirmiş olayım. Yeni bir soru için Mustafa Başkan oku bakalım ne yazıyor.
Evet. Günlük rutininizden standardın dışında yaptığınız bir şey söyler misiniz?
Yani günlük rutinimin dışında yaptığım en önemli şeylerden bir tanesi her gün olmasa bile yazmak. Yani bolca şiir yazarım. Çok fazla deneme yazılarım vardır. Uzun yıllar zaten Dünya Gazetesi'nde 7,5 yıla yakın köşe yazarlığı yaptım. Geçmiş tarihte 2003 2010-11 tarihler arasında 7,5 yıla varan bir süreçte haftada bir gün köşe yazarlığım var. Hala yazıyorum. ve sadece benim bildiğim, benim okuduğum çokça şiirim var. Sıra dışı şeyim bu.
Evet, evet. Tabii benim açımdan rutinin dışında neler yapıyorsun derseniz sorumluluklarımız artıyor. Yaş ilerledikçe iş hayatında da ailede de sorumluluklar artıyor ve zaman yetmiyor. Ama rutinin dışında işte arkadaşlarla daha çok bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onun dışında rutinin dışına pek çıkamıyoruz.
Evet. Yeni soru bende, elimde. Bir futbol takımında oynayacak olsanız hangi pozisyonda oynardınız? Neden?
Benim çok futbolla ilgim yok ama böyle incelediğimde herhalde diyorum oynasaydım bir orta saha oyuncusu olurdum. Oyuna daha çok katkı yapma ve oyun kurmaya daha çok söz sahibi olmak adına.
Ben de biraz daha rakip kaleye yakın olmak isterdim. Gol atmak ve takımı sevindirmek adına. Yani bir takım ruhu bende var her zaman. Evet. Takımla birlikte hareket ederim. Ben de gelen pasları çok iyi değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Onun için forvet oyuncusu olmayı ve gol atıp takıma 3 puan kazandırmayı isterdim.
O zaman biz birimiz orta sahada, birimiz forvette iyi işler çıkarız.
Yani Mustafa Başkan senden gelecek pasları emin ol itinayla gole çeviririm.
Süper.
Evet.
Fiziksel olarak yaşlanmamak mı, zihinsel olarak yaşlanmamak?
Zaten zihinsel olarak yaşlanmak biraz daha zor. İnsan bedeni yaşlanıyor ama zihin daha sağlam kalıyor bana göre. Ama zihni de hayatta tutmak, daha böyle canlı tutmak insanın elinde. Yani vücutla birlikte zihni de yaşlandırmamak adına yapacağınız şeyler var. Bütün bu konuşmalarımızın içerisinde yer alan bu araştırma, geliştirme, farklılıkları ortaya çıkartma benim hayatımın her alanında vardı, şimdi de var. Sürekli araştırırım, sürekli kendimi geliştiririm. Bu zihinsel yapımı diri tutmaya çalışırım. Bu da çok önemli. Hangi yaşa gelirsek gelelim, bu zihinsel yaşımızı genç tutmak da bizim çocuklarımıza vereceğimiz iyi bir hediye diye düşünüyorum. Çünkü yaşlanmak insan için var. Hayatta bu öyle ama zihni sağlam tutmak çok önemli.
Evet, ben de zihinsel olarak yaşlanmamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Zihinsel olarak yaşlandığımızda zaten fiziksel olarak da çökmüşüz demektir.
Tabii. Evet, yeni bir soru aldım. Çok kısa bir soru. Hız mı, kalite mi?
Kalite.
Kesinlikle. Zaten hayatta hiçbir zaman yani sabırlı insanların hız diyeceğini düşünmüyorum.
Evet, evet.
Kalite benim için de önemli. Çok önemli. Aslında insan ilişkilerinde de çok önemli kalite. İnsanın yaşamında da çok önemli. Genç yaşlarda kaliteli yaşayan insanların orta ve ileri yaşlarda da sağlıklı bir ömür geçireceğini de düşünen bir insanım. Kesinlikle kalite. Bir soru daha alalım Mustafa Bey'den.
Bir film veya dizi karakteri olsanız hangisi olurdunuz? Neden?
Açıkçası zor bir soru. Hiç düşünmedim. Yani ben film karakteri olamam. Yani oynayamam. Yani çok gerçekçi bir insan olduğum için. Yani öyle bir yere kendimi koyamadım. Herhangi bir dizide şu anda bu soruyu...
Yaşaydım diyor.
Yani aklıma gelen... Ya bir kere çok böyle dizi filmlerde aksiyon rollerini seçen bir karakter olmazdım. Yani benim hayatım biraz daha dingin, daha böyle sakin, daha ölçekli bir hayat. Hayatımda ölçek çok önemli. Dolayısıyla öyle biri olmazdım. Yani çok hızlı araba süren, insan öldüren, savaşan bir karakteri oynayamazdım. Daha böyle sakin, daha böyle... Ben belgesel karakteri olabilirdim mesela. Evet. Aynı soruya sen ne diyorsun?
Evet. Ben Kuruluş Osman dizisinde oynamak isterdim. Ama sebebi de bir ideal uğruna yaşamak. O açıdan baktığımızda öyle bir dizide oynamak isterdim.
Güzel.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bizi de aldınız götürdünüz şeye, eskilere.
Evet. Ne demek memnuniyetle. Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Gagia Talks sona erdi.